Ayrım 4. Huzursuz Hayaletler. Glenn Mead. Sayfa 38. 6. Bölüm. İnsanın aşık olduğu bir yüze duyduğu sevgi asla kaybolmaz. 20 yıl sonra bile o yüz insana hala çekici gelebilir. Bazen Chad Benton'ın çekiciliğini tekrar hissederdim. Onda gücün ve paranın kokusunu duyabilirdiniz, eski paranın. Hiçbir zaman rağbetten düşmeyecek, asla israf edilmiş görülmeyecek kadar çok paranın. West Point ve Vanderbilt mezunuydu. Büyük babası yüksek mahkeme yargıcıydı. Babası 58 yaşında kalp krizinden öldüğünde Kuzey Carolina senatörüydü. Gazeteler Miami'de bir iş seyahatindeyken acil serviste öldüğünü yazmıştı. Ama söylentilere göre bir randevu evinde yanında 18 yaşında Brezilyalı bir kız varken kalbi durmuştu. Chad'in ailesinin parlak çocukları için başkanlık düşünceleri beslediği söylenirdi. Bunun sadece söylentiden ibaret olmadığını biliyordum. Chad 5 yıl önce politikaya atılmış, kamuoyu yoklamalarında pek varlık gösterememişti. Oysa bunlar ilk günlerde ve 42 yaşındaki biri henüz yolun başında sayılırdı. Hepsinden önemlisi ailesinin çok sağlam ilişkileri ve her türlü seçim hedefi için hiç olmazsa olmaz bir imkanı vardı. Kamyon yüküyle para. Bir seferinde ailesinin gangsterlerden, klas gangsterlerden oluştuğunu ve o eski zenginliğin o kadar da eski olmayıp büyük bölümünün yasa dışı yollardan kazanıldığını işitmiştim. Chad'in anne tarafındaki dedesinin içki yasağı yıllarında bir servet yaptığını, Karayipler'den kaçak viski ve rom getirttiğini de biliyordum. Bir seferinde bir partide birisi aile için paralı haydutlar demişti. Bu bana biraz tuhaf gelmişti. Çünkü Chad'i ilk gördüğümde Robert Redford'un oynadığı Gatsby'ye benzediğini düşünmüştüm. O kadar yakışıklıydı. Biçimli bir çene, kusursuz bir burun, şakaklarda çekici biçimde ağaran açık renkli gür saçlar. Hayatı babası tarafından çizilmese rahatlıkla aktör olabilirdi. Bazı kadınların direnemediği cinsten güzel yüzlü kötü çocuktu. 16 yaşımdayken onu Fort Campbell'da teğmen üniformasıyla resmi geçitte gördüğüm zaman gerçekten vurulduğum ilk erkek olmuştu. O zamanlar bile aynı ligin oyuncusu olmadığımızın farkındaydım. Şimdi telefonunu pardesüsünün cebine atıyor, deri eldivenli eliyle bana selam veriyordu. Her zamanki özgüveninden eser yoktu. Beni sorun çıkacağı yolunda uyaran belki de buydu. Erkeklerde aşırı güven ve kibir bana hiç çekici gelmeyen özelliklerdir. Oysa Chad'in özgüveni, ailesinin güçlü ilişkileri, çarpıcı görünüşü ve güçlü kişisel yazgı anlayışı onu her türlü kuralı bozan bir istisna haline getiriyordu. Kibirli değildi. Aslında kibirli denebilirdi. Ama çevreye yaydığı genel görüntü önemli biri olduğu, her şeyi denetim altına aldığı havasıydı ve bu da her zaman dikkat çekerdi. Bugün bile yanıma gelmek için yokuşu tırmanırken zihnim istediği kadar aile mezarlarında olsun, Chad beni geçmişe bakmaktan alıkoyuyordu. Brown Bear International şirketinin başkanı olarak kurumsal güvenlik ve risk yönetimi danışmanlığında uzmanlaşmış, karlı bir imparatorluğu idare ediyordu. Dünyanın dört bir köşesindeki hükümetlere asker ve güvenlik eğitimi sağlıyordu ve şirketinin amblemi arka ayaklarının üzerine kalkıp pençelerini uzatan dev gibi bir boz ayıydı. Boz ayının hemen altında da şirketinin güvenilir bir müttefik, en üstün eğitim, seçkin koruma sloganı yer alıyordu. Chad'in şirketleri Irak, Afganistan, Yemen gibi dünyanın birçok sıcak bölgesinde faaliyet gösteriyordu. Ayrılıp babasının kurduğu şirketin yönetimine geçmeden önce orduda 12 yıl görev yapmıştı. Chad ve Jack 101. Taburda silah arkadaşıydı ve Jack ordudan ayrıldıktan sonra Brown Bear'da güvenlik danışmanı olarak çalışmaya başlamıştı. Babam da orada 2 yıl çalıştı. Jack de öldüğü sırada şirket için çalışıyordu. İşinde iyiydi ve genellikle kısa görevlerle dünyayı geziyordu. Brown Bear iyi bir işverendi. Personeline özen göstermesi ve cömert maaşlarıyla tanınıyordu. Sağlık planları, emeklilik programları, bir çalışan faal görev sırasında ölürse aileye yapılan ödemeler cimrilikten çok uzaktı. Chad, Jack'in ölümünü izleyen bir yıl boyunca beni yoklamayı, arayıp ziyaret etmeyi, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrolü ihmal etmedi. Bu işi yapacak bir sekreteri olmasına rağmen çoğu kez benimle bizzat konuşurdu. Kızı Julie and Amy ile aynı yaştaydı. Çoğu zaman birlikte oynar, birbirlerinden hoşlanırlardı. Julie and bana Amy'yi o kadar hatırlatırdı ki, uçak kazasından sonra teselli gibiydi. Chad'in benimle olan ilişkisinin dul bir kadını teselliden fiziki bir arzuya ne zaman evrildiğini hala tam olarak hatırlayamıyorum. Jack ve çocuklarımın kaybolmasından ve uçağın bulunamamasından tam bir yıl sonra ailemin bir daha geri gelemeyeceği anlaşılınca Chad daha ciddileşmeye başladı. Bu konuda düzgün davrandığını, bana yasımı tutacak zaman tanıdığını o zaman anladım. Üstelik o da yeni boşanmıştı. Jack'in ölümünden 2 yıl sonra bana evlenme teklif etti. Uzun bir süre, 1 ay düşündüm ve sonunda evet dedim. Key West'te basit ve sakin bir törenle evlendik. Babam benim için mutlu gibiydi, ancak evliliğimi konuşmaya yanaşmamasından, doğru bir şey yaptığımdan emin olmadığını anlıyordum. 2 yıl sarhoş ediciydi. Bir sürü güzel anı, eğlenceli günler, yurt dışına seyahatler ve Julie Ann ile gelişen bir ilişki. Ve sonra her şey birden sönüverdi. En azından Chad için. Çok fazla yurt dışı seyahat, çok fazla iş toplantısı, bana hatta Julie Ann'e ayıracak zamanı yok gibiydi. Bir hafta sonu Courtney telefon etti. Sana e-postayla bir resim gönderiyorum, hoşuna gitmeyecek. Ne resmi? Hele bir bak da. Gönderdiği mesajı açtım, bir siyasal bağış toplama galası sırasında çekilmiş New York Daily News'ta basılmış bir fotoğraf. Chad ve kollarını onun boynuna dolamış 20'lerinin ortasında alımlı bir model. Chad'e telefon ettim. Önemli değil Kath, o kadın basit bir konuktu, bağış toplama galası. Basit konuk başka ne topladı? Hiç komik değil. Bana daha fazla zaman ayırmanı istiyorum Chad, artık neredeyse birbirimizi göremiyoruz. İşte o zaman o sessizliği duydum, işin bittiğini anladım. Kat, şu sıralarda bize gerçekten daha çok zaman ayıramam, ilgilenmem gereken bir sürü iş var. Sesinin tonundan dansın sona erdiği belli oluyordu. Courtney'nin kitabında bir erkek zaman ayıramayacağını söylüyorsa ona verecek tek bir cevabım vardır. Hoşça kal. Sonunda olabildiğince dostça ayrıldık. Boşanınca eski adıma dönmeye, Hayes adını kullanmaya karar verdim. Dedikleri gibi her şey geçmişte, geçmiş arada bir gelip kapını çalsa da. Adil olmak gerekirse Chad acımın hafiflemesine yardım etmişti. O sırada tam ihtiyaç duyacağım kişiydi. Kaya gibi sağlam, durup özen ve sabır göstermiş, tekrar dünyaya dönmemi sağlamıştı. Kızıyla Julie Ann ile birlikte olmak anneliğin nasıl bir şey olduğunu yeniden hissettirmişti ve o duyguya bayılmıştım. Ayrılmamız bende öfke yaratmadı, sadece üzüldüm. Hayır, doğru değil bu, öfkeliydim. Hep aksine yemin etse de Chad'in beni aldatmış olmasına öfkeliydim. Her erkek böyle yemin eder. Sonra birbirimize medenice davrandık. Bitmiş bir savaşta karşı tarafı bombalamanın anlamı olamaz. Yanıma ulaştığında Kat, seni gördüğüme sevindim dedi. Epey zaman oldu. Onu son gördüğümden bu yana biraz kilo almıştı. Gömleğinin yakası dar geliyordu ve şakaklarında daha fazla kır saç vardı. Kendini rahatsız hissetmesi pek enderdi. Chad sakin, ölçülü biridir. Oysa bu sefer huzursuz görünüyor, eldivenli ellerini ovuşturuyordu. Yanağımdan öpmedi. Ölmüş bir ilişki için aşırı fazla samimi olurdu ama koluma dokundu. Nasılsın? Cep telefonundan aramak istedim ama. Kapatmıştım. Genellikle sesinden rahatsız olmamak için mezarlıkta telefonumu kapatırdım. Seni buraya hangi rüzgar attı? Yüzünde belli belirsiz, mutsuz bir tebessüm gördüm. Ben seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tereddütü beynimde alarm zilleri çaldırdı. Chad'in sesi derindi, güneyliydi, çekiciydi ve içinde babasının değişik işlerini idare etmek için gittiği New York'un tınısı vardı. Dürüst olmak gerekirse kadınlar üzerinde anında etkili olan o gırtlaktan gelme erkeksi sese sahip, üçüncü bir taşağı olduğundan kuşkulandığım bas sesli, ketum, maço çetesinden biriymiş gibi görünen o haber sunucularına benziyordu Chad. O başka bir şey söyleyemeden omzunun üzerinden bakınca Bentley'nin arka kapısının açıldığını gördüm. Limuzinin içinde koyu renk saçlı, çarpıcı bir kadın oturuyordu. Orta Doğulu'ya benzeyen bir kadın. Önce güneş yanığı bir bacak, ardından iyi kesimli bir tutam saç, sonra da geri kalanını gördüm. Kusursuz bir vücut, güzel bir yüz, 30'larında. mantıklıydı. Chad ne de olsa bekar bir erkekti. Bu sefer Bentley'den 13 yaşında badem kahverengisi saçlı bir kız inip bana doğru koşmaya başladı. Gülücükler içindeydi. Bir Botticelli meleği gibi mutluluk veren, heyecan ve enerji dolu bir yüzü vardı. Julie Ann, Chad'in ilk evliliğinden kızıydı. Bir zengin çocuğu olarak insanın düşleyebileceği en tatlı şeydi. İyi kalpli, kibar, eğlenceli, enerji dolu. Bana hep Amy'yi hatırlatırdı. Ama her şey tatlılık ve ışık değildi. Kentin hangi mahallesinde oturursan otur, ergenlik bir savaş alanıdır. Zenginlik darbeleri yumuşatabilir ama kaçınmanı sağlamaz. Julian arada bir patlayan bir dizi roket benzeri alevli öfke nöbetleri geçirir ama bu nöbetler çoğu zaman kısa sürerdi. Chad bu çabuk öfkelenme huyunu Key West'teki bir jet ski kazasında ölen annesinden aldığını söylerdi. Kat, Julian kollarını boynuma doladı, bütün gücüyle sarıldı, onu öptüm. Nasılsın bakalım güzelim?
İyiyim, okulda iyi gidiyor.
Gelecek hafta sonu ne yapacağız? Akıllı ve güzeldi, çok kısa zamanda bir erkek mıknatısı olacağını görebiliyordum.
Bir şeyler düşünürüz. Manikür, pedikür, sinema ve akşam yemeği.
Güzel fikir.
Biraz da dedikodu.
Neden olmasın? Gülümsedim. Julian tıpkı yetişkin güneydi kadınlar gibi dedikoduya bayılıyordu. Boşanmamızdan sonra velayeti hala Chad'deydi ama ayda iki kez geceleri benim yanımda kalıyordu. Aile avukatının hazırladığı evlilik sözleşmesine göre sadece mütevazı bir nafakaya razı olmam beni hiç rahatsız etmemişti. Chad'le parası için evlenmemiştim. Paranın hayatı birkaç yıl ilginç kıldığı kesindi. Ama asıl gerçek Chad'in bana birçok bakımdan Jack'i hatırlatmasıydı. Söylemesi ne kadar güç gelse de arada bir klas ve cila farkıyla birlikte. Chad kızının koluna dokundu. ''Bizi biraz yalnız bırakabilir misin hayatım? Kat'la konuşmak istediğim şeyler var.'' Julian'ın yüzü yanımızda kalmayı yeğlermiş gibi biraz gerildi ama büyüklerin saati olduğunun farkındaydı.
''Tabii, gelecek cumartesi görüşürüz Kat.''
''Anlaştık, kendine iyi bak canım.'' Son bir öpücük verip el sallayarak arabaya döndü. ''Seni o kadar seviyor ki Kat.'' Bunu söylerken gözlerimin içine bakıyordu, gözlerimi kaçırmadım. Aramızda bir şey geçer gibi oldu, çekim mi yoksa basit bir aşinalık mı? Muhtemelen birincisi diye düşündüm. Aramızdaki kıvılcım hala canlı mıydı yoksa kendimi mi kandırıyordum?
O sevginin karşılıklı olduğunu biliyorsun, buraya neden geldin?
Sanki bir acelesi varmış gibi saatine baktı. Aslına bakarsan önce evine gittim, her yerde seni aradım. Yıl dönümü olduğunu biliyordum, onun için buraya da bakayım dedim. Arabanı gördüm, baban da burada değil mi? Yolda, Michigan'a gidiyor.
Bir kadın arkadaşı tedavi görecek de yanında olmak istedi. Neden, ne oldu Chad?
Birden helikopter kanatlarının takırtısı duyuldu, tabanca mermileri gibi patladı. Elimi siper ederek başımı kaldırdım. Chad'in şirketine ait özel helikopterlerden birini tanıdım. Kuyruğunda beyaz ve bordo çizgili bir logo, ayaklanmış bir boz ayının altında Brown Bear yazısı, pırıl pırıl parıldayan bir helikopter. Alçaldı, havada asılı kaldı. Güneş gözlüğü takmış pilot mezarlığın yanındaki tarlaya indi. Kanatlar yavan bir ses çıkararak durdu. Chad gürültüyü bastırmak için sesini yükselterek ''Seni bir yere götürmem gerekiyor'' dedi. Elime uzandı ve helikopteri işaret etti. ''Ulaşması çok güç ama helikopterle gidebiliriz.''
Göğsümde tuhaf bir kıpırtı hissettim. ''Beni nereye götürmen gerekiyor?''
Jack, Amy ve Sean'ın mezarlarına baktı. Bana dönmeden önce gözleri orada oyalandı. Onları buldular Kat. Jack'in uşağını buldular. 7. Bölüm Geçmiş. Annemin gözdesi her zaman Kyle olmuştu. Beni de sevdiğini biliyordum ama Kyle ona veremden ölen ve hastalığı boyunca baktığı kardeşi Tom'u hatırlatıyordu. Kyle onunla aynı sapsarı saçlara, safir gözlere, aynı çilli tebessüme sahipti. Aşina özellikler anılarda yaşarken DNA yoluyla geçiyor, bu tabiatın acımasız bir şakası da olabilir, bir teselliydi, söylemesi zor. Annem tehlikelerinin farkında olduğu için Kyle'ın asker olmasını hiç istemedi. Oysa kanımızda askerlik vardı ve Kyle da West Point'ten mezun olurken tek bir düş görüyordu. 101. Hava İndirme Taburu'nda babama katılmak, teğmen olarak müstakbel eşim Jack'in de tayin edileceği Irak'ta görevlendirilmek. Benden 5 yaş büyük olan Jack babasının izinden giderek karacı bir helikopter pilotu olmuş, çok daha sonra sabit kanatlı uçaklara geçerek nakliye uçakları kullanmış, ardından yine helikopter pilotluğuna dönmüştü. Jack'i 17 yaşımdan beri tanıyordum. Aynı üst fırlaması eğitiminden geçmiş, aynı saçma esprilere, aynı filmlere gülmüştük. Açık havaya bayılıyor, en soğuk kışlarda yürüyüş yapmayı, yazında gölde kano yarıştırmayı seviyorduk. Ben 18'ime gelene kadar flört etmedik ama o kıvılcım anında çaktı, ruh ikizi, iyi dost ve sevgili olduk. Bir sonraki mantıklı adım evlilikti, oysa bizim acelemiz yoktu. Kardeşim tayin olmadan önce Courtney'e Mayer's Jewelry'den gümüş bir nişan yüzüğü aldı. Kyle'ın West Point'te geçirdiği o 4 yıl boyunca ilişkilerini sürdürmüşler, birbirlerine uygun bir çift olmuşlardı. Evlenince kocaman bir aile haline geleceklerini düşünüyordum. Kyle çocuklara bayılırdı. Zaten kendisi de çocuktu. Kyle'ı çocukların arasına bırak, hemen havasını bulur, eşek şakalarına katılırdı. Mutluydum. Courtney çılgın gibiydi. Annem ise kararsız. Courtney'i severdi. Ancak en iyi arkadaşımın biraz erkek delisi olduğu ve kokteyllere dayanamadığı kanısındaydı. Üstelik bu son konuda hüküm verecek en iyi insandı. Annemin kaygıları bir işe yaramayacaktı. Kyle Ocak sonlarında babamın taburuna katılmak için Irak'a hareket etti. Arada 101. taburda yüzbaşılığa yükselen Jack, Kyle'a göz kulak olmaya, onun güvenliğiyle ilgilenmeye söz vermişti. Babam her ikisinin de birer gözünün Kyle'da olmasının daha iyi olacağını düşünmüştü. Courtney ve ben her seferinde korkular içinde haberleri okuyup izliyorduk. Üstelik söylentilere göre bahar saldırısı sırasında Felluce'de her iki tarafta köpekler gibi savaşıyordu. Iraklı direnişçilere karşı verilen mücadele öylesine yoğundu ki eski Pers kenti mini bir Stalingrad'ı andıracak gibi yakılıp yıkılana kadar 4 aylık süren vahşi boğuşmada savaşçıların çoğu uzuvlarını ya da akıllarını kaybediyor. Bombardımanın yoğunluğundan köpeklerle kediler bile yoğun güllelerin patlamasında devrilip ölüyordu. Her şey bitip toz duman çekilince Jack sözünü tuttu. Kyle'la babam eve döndü. Aslında hiç dönmediler. Tümüyle değişmişlerdi. Bir binanın boşaltılması sırasında direnişle karşılaşan babam bir el bombasından gelen şarapnelle sol bacağını kaybetti. O gün komuta ettiği müfreze roket atışıyla direnen bir birliği yok ederken olağanüstü cesaret göstermişti. 10 ay sonra ve henüz tam iyileşmeden kendini yeniden Irak'taki kargaşanın içinde buldu. Ordu yeni komutanları eğitmesini ve bazı idari konularda görevlere yardımcı olmasını istiyordu. Babam büyük bir mutlulukla ordunun ona hala ihtiyacı olduğunu söylerken bir açıdan haklıydı. Kontr gerilla uzmanı olmakla övünürdü. Oysa onun da orduya ihtiyacı vardı. Ordu onun can suyu, nirengi noktası, 17'lik bir harbiyeli olduğu günden beri bildiği tek şeydi. Ayağını kaybettiği savaşta gösterdiği kahramanlığın ödülü olarak onur madalyası verileceği söylentileri bile vardı. Bu onura layık görülenler madalyalarını Beyaz Saray'da yapılan bir törende bizzat Birleşik Devletler Başkanı'ndan alır. Babam son derecede gururluydu. Ancak bütün söylentiler boş çıkacaktı. Kyle'ın görev süresi sona erdiğinde babamınki de bitti ve birlikte eve döndüler. Babamın bir konuda üzüntülü olduğunu hissediyor, belki kendi istemese de zorla emekli edilmeyi kabullenemediğini düşünüyordum. Gerçeği hiçbir zaman öğrenemedim, bu konuda hiç konuşmadı. Ama bir daha asla eski babam da olmadı. Yarasının yüzünden aksi ve inatçı biri oldu. Huysuzluk peydahlayıp evin içinde takma ayağı üzerinde topallayarak öfkeyle dolaştı. Onur madalyasından söz edildiği günlerde annem bir süre epey heyecanlıydı. Beyaz Saray'a yapacağı yolculuğa, onur madalyası alacak birinin eşi olarak göreceği saygıya hevesleniyor, bu heves ona yeni bir gurur ve kibir duygusu kazandırıyordu. Ama bu umut dağılınca annem de aksileşti. Jack de hiç aynı Jack değildi. Daha ters ve daha sessizdi. Daha sık içmeye, yalnız daha çok zaman geçirmeye, gölde balık tutmaya ya da görmeden televizyon izlemeye, sanki bir bebeğin biberonuymuş gibi televizyondan beslenmeye başladı. Oysa en fazla etkilenmiş görünen Kyle'dı. Ailemizin bebeğiydi. Courtney savaştan döndükten sonra her zaman mesafeli olduğunu söylüyordu.
Courtney'ye görevi sırasında inanılmayacak kadar çok kötülük gördüğünü, artık iyiye inanamadığını anlatmıştı. Eve döndüğünün haftasında reçeteli bir Xanax kürüne başladı. Dahası lisedeyken bir spor tutkunu olarak sınıf arkadaşlarının bütün baskısına rağmen asla elini sürmediği marihuanayı da içmeye koyuldu. Ot artık uyuşukluğunu daha da kötüleştiriyor, onu paranoyanın sınırına taşıyordu. İçinde derin bir melankoli taşıyordu. Otomobil kullanmaktan ve kalabalıktan kaçınıyordu. Birkaç sefer bu değişikliği neyin tetiklediğini anlamaya çabalasam da savaştaki tecrübelerinden ve nelere tanık olduğundan hiç bahsetmiyordu. Çarpışmada kanlı bir an, her gün kurşun ve bomba yağmuruna tutulmak, yoksa bunların da ötesinde bir şey mi? Orada zihnini böylesine allak bullak eden ne görmüş olabilirdi? Jack bir seferinde önceden top atışına tuttukları bir güvenli eve rastladıklarını, içeri girdiklerinde 6 çocuğun parçalanmış cesetlerini görüp dehşete kapıldıklarını anlatmıştı. Kyle'a nedenin bu olup olmadığını sordum. Ama biricik kardeşim konuşmak istemedi. Korkunç bir sırrın muhafızı gibi bir istiridye gibi kapandı. Gördükleri yüzünden artık hiç kimseye güvenmediğini, bir daha hiç kimseye yeterince yaklaşamayacağını düşünüyordum. Evin içinde hiç yıkanmamışa benzeyen leş gibi pijamalarıyla huzursuzca dolaşıyordu. Pijaması kokarca gibi ter ve ot kokuyor, Kyle da yıkanmayı pek düşünmüyordu. Evin içindeyken ardında aldırış edilmemesi imkansız kötü bir koku bırakıyordu. Haftalarca tıraş olmadığı dönemler vardı. Aşırı bira içerek, aşırı abur cubur yiyerek 25 kilo almış, annem de babamın çiftliğinde konuklara ayrılan bir barakaya çekilerek orasını evi haline getirmişti. 21'den daha yaşlı görünüyordu. Yüzünü boş bir aldırmazlık, kardeşimi kaybettiğimizi ve belki de asla geri dönmeyeceğini anlatan boş bir bakış kaplamıştı. Babam bir askeri psikiyatrdan Kyle için yardım istedi. Kyle adamı iki kere ziyaret etti, bir daha da oraya gitmedi. Yardım istemiyordu. Bana kalırsa psikiyatra gitmeyerek tanık olduklarını düşünüp anlatmaktan kurtuluyordu. Kendi cehennemini yaşayan Jack'e Kyle'ın gerçek bir sorunu var dedim. Jack de Irak'tan sonra kabuslar görüp ter içinde uyanıyor, çocukların güvenliği zihninde saplantı haline geliyordu. Irak'ta kendi çocuklarının güvenliğinden kaygılanacak kadar çok çocuk ölümü gördüğünü anlatmıştı. Bunların nedeni ne Jack? Sizlere ne oldu? Kyle böyle davranmak için ne yaptı, ne gördü? Jack o poker yüzüne savaştan söz ettiğimiz her seferinde çizgilerini gelen o meşhum maskesine büründü. Hepimizin gördüğü tatsız şeyler, ölüler, yaralılar, bombardıman sonrası, bazıları diğerlerinden daha çok etkileniyor, daha duyarlı oldukları için belki de. Kyle da onlardan kat. Çocukken travma geçirenlerin travma sonrası stres bozukluğuna daha yatkın olduklarını okumuştum. Ne ilgisi var şimdi? Kyle 10 yaşındayken neredeyse boğuluyordu ama babam onu yeniden hayata döndürdü. Amiral Farragut Parkı'nda çocukken oynadığımız ormanda. Hep birlikte Kyle'ı askeri psikiyatra gitmeye zorluyorduk. O da sadece tabii ararım onu diyordu. Sesinden bir psikiyatrla konuşmanın onun gözünde evcil bir tavşanla konuşmaktan farksız olduğu anlaşılıyordu. Bir cevabımız, çaremiz yoktu. Elimizden gelen tek şey onu sevmek, onun yanında olmaktı. Maalesef insan her an orada olamıyor. 4. ayrımın sonu. Sayfa 49.